Ayrım 26. Şimdi bana çocuğu yeniden sokağa at mı diyorsunuz? Böyle bir şey söylemedim. Cinsel tacize uğramış dedim. Sohrab'ın bileğindeki küçük zilleri, gözlerindeki sürmeyi anımsadım. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi. Andrews'un ağzı, bana bakma biçimini gören biri, havadan söz ettiğimizi sanırdı. Ancak bu, göçmenlik bürosundan bu delikanlıya vize vermesini sağlamaz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Yardım etmek istiyorsanız tanınmış bir yardım örgütüne bağışta bulunun. Bir sığınma kampında gönüllü çalışın ama şu aşamada ABD vatandaşlarının Afgan çocukları evlat edinmesini elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Bir tür caydırma politikası gidiyoruz. Ayağa kalktım. Hadi Sohrab dedim Farsça. Sohrab bana yaklaştı. Başını baldırıma dayadı. Tıpkı Hasan'la çektirdiği Polaroid'deki gibi. Size bir şey sorabilir miyim Bay Andrews? Evet. Çocuklarınız var mı? İlk kez gözünü kırptı. Evet var mı? Çok basit bir soru. Suskundu. Tahmin etmiştim dedim Sohrab'ın elini tutarak. O koltukta bir çocuk sahibi olmak istemenin ne demek olduğunu bilen biri oturmalı. Arkamı döndüm. Ben bir soru sorabilir miyim peki diye seslendi Andrews. Dinliyorum. Bu çocuğa onu ülkenize götürme sözü verdiniz mi? Verdiysem ne olmuş? Başını salladı. Çocuklara sözler vermek çok tehlikeli bir şeydir. İçini çekti. Yeniden çekmeceyi açtı. Bu işin peşini kovalamak niyetinde misiniz? Bu işin peşini kovalamak niyetindeyim. Bir kartvizit uzattı. O zaman size göçmenlik konusunda uzman bir avukat tutmanızı tavsiye ederim. Ömer Faysal burada İslamabad'da çalışır. Benim gönderdiğimi söyleyin. Kartı aldım. Mırıldandım. Teşekkürler. İyi şanslar dedi. Odadan çıkarken omzumun üzerinden şöyle bir baktım. Andrews pencerenin önünde içeriye süzülen üçgen ışıkta duruyor. Camdan dışarıya bakıyordu. Domates taksısını güneşe doğru çevirdi. Bitkiye şefkatle dokundu. Masasının önünden geçerken sekreter, hoşça kalın dedi. Patronun biraz terbiyeye ihtiyacı var dedim. Gözlerini devirmesini, başını biliyorum, herkes söylüyor anlamda sallamasını bekliyordum. Onun yerine sesini alçalttı. Zavallı Ray, kızı öldüğünden beri bir türlü toparlanamadı. Bir kaşımı kaldırdım. İntihar diye fısıldadı. Otele dönerken takside Sohrab alnını cama dayadı, akıp geçen binaları, kavuşuk ağaçlarını seyretti. Cam soluğuyla buğulanıyor, açılıyor, yine buğulanıyordu. Bana az önceki görüşme nasıl geçtiğini sormasını bekledim, sormadı. Banyodan akan suyun sesi geliyordu, kapısı kapalıydı. Otele girdiğimiz günden beri Sohrab her gece yatmadan önce uzun uzun yıkanıyordu. Kabil'de sıcak su, tıpkı babalar gibi çok az kişiye nasip olan bir ayrıcalıktı. Sohrab küvetteki sabunlu suya giriyor, en az bir saat doyasıya yıkanıyordu. Süreyya'yı aradım. Banyo kapısının altından sızan ışığa baktım. Kendini hala temiz hissedemiyor musun Sohrab? Süreyya'ya, Raymond Andrews'la yaptığımız konuşmaya aktardım, sonra sordum. Ne düşünüyorsun? Bence adamın yanıldığını düşünmek en iyisi. Uluslararası evlat edinme işlemleriyle ilgilenen birkaç kurum aradığını söyledi. Afganistan'a bakan bir ajans henüz bulamamıştı ama aramayı sürdürüyordu. Ailen haberi nasıl karşıladı? Annem bizim adımıza sevindi. Sana olan duygularını bilirsin Emir. Senin yanlış bir şey yapacağına asla inanmaz. Pedere gelince her zamanki gibi onu anlamak biraz güç. Pek bir yorum yapmadı. Peki sen memnun musun? Ahize'yi öteki eline geçirdiğini duydum. Bana öyle geliyor ki küçük yeğenine faydamız dokunacak. Ama asıl o küçük çocuk bize yararlı olacak. Aynı şeyi düşündüm. Kulağa delice geldiğini biliyorum ama kendimi sık sık bazı sorular sorarken yakalıyorum. En sevdiği kurma ya da okulda en sevdiği ders hangisi olacak? Ev ödevlerine yardım etmeme izin verecek mi? Güldü. Banyoda suyun sesi kesilmişti. Sohrab'ın küvette doğrulduğunu, sağına soluna su çarptığını duyabiliyordum. Olağanüstü bir anne olacaksın. Ah az kaldı unutuyordum. Şerif Kaka'yı aradım. Nikahımızda bir otel kağıdına yazdığı şiiri okurkenki hali gözümün önüne geldi. Oğlu başımızın üstüne Kur'an tutmuş. Süreyya ile birlikte kitabın altından geçip sahneye doğru ilerlemiş. Flaşları patlayan kameralara gülümsemiştik. Ne dedi? Elinden geleni yapacak. Göçmenlik bürosundaki dostlarını harekete geçireceğini söyledi. Harika bir haber bu dedim. Sohrab'ı bir an önce görmen için sabırsızlanıyorum. Seni görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Telefonu kapatırken gülümsüyordum. Sohrab az sonra banyodan çıktı. Raymond Andrews'la yaptığımız görüşmeden bu yana yalnızca 3-5 sözcük etmiş, konuşma girişimlerimi bir baş sallayış ya da tek heceli yanıtlarla geçiştirmişti. Yatağa tırmandı, örtüyü çenesine çekti, az sonra horluyordu. Aynadaki buğuyu sildim. Otelin verdiği eski usul usturayla tıraş oldum. Sonra küvete girdim. Dumanı tüten sıcak suda su soğuyup derim buruş buruş oluncaya kadar yattım. Düşüncelere kapılıp sürüklenerek, merak ederek, hayal kurarak. Ömer Faysal tombul esmer bir adamdı. Yanaklarında gamzeleri, kara boncuk gözleri ve sevimli, eksik dişli bir gülümsemesi vardı. Seyrek kır saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Dirseklerinde deri yamalar bulunan kahverengi kadife bir ceket giymişti. Yıpranmış, tıka basa dolu bir çantayı sapı olmadığı için göğsüne bastırmıştı. Cümleye ya bir kahkahayla ya da gereksiz bir özürle başlayan tiplerdendi. Özür dilerim, beşte orada olurum gibi. Onu aradığım zaman bizimle görüşmek için otele gelmekte ısrar etti. Özür dilerim, bu kentin taksicileri köpek balığı gibidir dedi. Telefonda aksansız, kusursuz bir İngilizceyle. Yabancı kokusu aldılar mı, 3 misli ücret isterler. Kapıdan gülümseyerek, özürler dileyerek girdi. Soluğu hırıltılıydı, terliyordu. Bir mendille alnını kuruladı. Evrak çantasını açtı, not defterini aranırken yatağa saçılan kağıtlar yüzünden af diledi. Yatağının üzerine bağdaş kurmuş oturan Sohrab'ın bir gözü sesi kısılmış televizyonda, öteki gözü bu telaşlı avukattaydı. Sabah ona Faysal'ın geleceğini söyleyince başını sallamış, bir şey sormaya niyetlenmiş, sonra da televizyondaki çocuk programına dönmüştü. İşte burada dedi Faysal, sarı çizgili not defterini açarken. Umarım çocukların düzenlilik konusunda annelerine çekerler. Özür dilerim. Kimse avukatı olacak adamdan böyle bir söz duymak istemez herhalde. Güldü. Raymond Andrews sizi çok methetti. Bay Andrews, evet evet, efendi bir adam. Aslında beni arayıp sizden söz etti. Öyle mi? Ah evet. Durumumu öğrendiniz o halde. Faysal dudağının üstündeki ter damlalarını kuruladı. Durumunuzun Bay Andrews'a anlattığınız şeklini öğrendim dedi. Yanakları utangaç bir tebessümle çukurlaştı. Sohrab'a döndü. Bütün bu dertlerin nedeni olan genç adam bu sanırım dedi Farsça. Bu Sohrab dedim. Sohrab, bu bey sana sözünü ettiğim avukat Bay Faysal. Sohrab yatağın yanından yere kaydı. Ömer Faysal'la tokalaştı. Selamun aleyküm dedi alçak sesle. Aleyküm selam Sohrab dedi Faysal. Adını büyük bir savaştan aldığını biliyor muydun? Sohrab başıyla doğruladı. Yeniden yatağına tırmandı, yan dönüp gözünü televizyona dikti. Farsçayı ne kadar iyi konuşuyorsunuz dedim. Kabil'de mi büyüdünüz? Hayır, Karaçi'de doğdum. Ama birkaç yıl Kabil'de yaşadım. Şarenau'da, Hacı Yakup Camii'nin yakınında dedi. Aslında Berkeley'de büyüdüm. Babam 60'lı yılların sonunda orada müzikle ilgili ıvır zıvır satan bir dükkan açmıştı. Özgür aşk, bandana, baskılı tişörtler, ne ararsan. Öne doğru eğildi. Woodstock'taydım. Mükemmel dedim. Faysal öyle çok güldü ki yeniden terlemeye başladı. Her neyse diye sürdürdüm. Bay Andrews'a her şeyi anlattım, bir iki şey hariç. Belki 3. Size sansürsüz anlatayım. Bir parmağını yaladı, boş bir sayfa buldu, kaleminin kapağını açtı. Buna sevinirim Emir. Bundan sonrasında İngilizce devam edelim mi? İyi olur. Olup biteni anlattım. Rahim Han'la buluşmamı, Kabil yolculuğunu, yetimhaneyi, Gazi Stadyumu'ndaki taşlamayı. Tanrım diye fısıldadı. Özür dilerim. Kabil'den öyle güzel anılarım var ki bana anlattığın yerin Kabil olduğuna inanmak çok zor. Son zamanlarda gittin mi? Hayır. Şu kadarını söyleyeyim. Berkeley'e hiç benzemiyor dedim. Devam et. Kalanını anlattım. Asif'i, kavgayı, Sohrab'ın sapanını, Pakistan'a kaçışımızı. Ben bitirince defterine bir şeyler karaladı. Birkaç derin soluk aldı. Ciddi bir yüzle bana baktı. Eh Emir, seni zorlu bir mücadele bekliyor. Kazanabilecek miyim? Kaleminin kapağını taktı. Raymond Andrews gibi konuşmak istemem ama pek sanmam. Olanaksız değil ama pek mümkün de değil. O şirin tebessümün, gözlerdeki şakıcı parıltıların yerinde yerlere esiyordu. Ama Sohrab gibi çocukların bir yuvaya ihtiyacı var dedim. Bütün bu kurallar, yasalar bana hiç mantıklı gelmiyor. Ah bilmez miyim? Mevcut göçmenlik yasaları, evlat edinme yönetmelikleri ve Afganistan'daki siyasal durum. Hepsi sana karşı Emir. Anlamıyorum dedim. Canım bir şeye vurmak istiyordu, demek istediğim, anlıyorum da aklım almıyor. Ömer başını salladı, kaşlarını çattı. Eh durum bu. Bu tür felaketlerden sonra, ki Taliban gerçek bir felakettir Emir, inan bana, bir çocuğun yetim kalıp kalmadığını saptamak güçtür. Çocuklar toplanıp sığınma kamplarına götürülür ya da artık onlara bakamayan ana babaları tarafından terk edilirler. Her zaman olan şeydir. Dolayısıyla göçmenlik bürosu çocuğun yasal yetim tanımına uyduğu kesin kes anlaşılmadan vize vermeye yanaşmıyor. Özür dilerim, kulağa çok saçma geldiğini farkındayım ama ölüm belgelerine ihtiyacın var. Afganistan'ı tanıyorsun dedim. Bunun ne kadar olanaksız olduğunu biliyorsun. Biliyorum dedi ama diyelim ki bu çocuğun ebeveyninin sağ olmadığı gayet açık. O zaman bile GB çocuğu kendi ülkesinde bir aileye teslim etmenin daha doğru bir uygulama olacağına inanıyor. Mirasın korunması açısından. Hangi miras? Taliban bir Afgan'ın sahip olduğu bütün mirası yok etmedi mi? Bamiyan'daki şu dev Buda heykellerine ne yaptıklarını gördün. Özür dilerim. Yalnızca GB'nin işleyiş biçimini açıklıyorum dedi Ömer koluma dokunarak. Sohrab'a bir göz atıp gülümsedi. Bana döndü. Şimdi bir çocuk ancak kendi ülkesinin yasalarına, uygulamalarına göre yasal bir biçimde evlat edinilebilir. Ama ülkeye karmaşa egemense, yani tıpkı Afganistan gibi ise, hükümet daireleri çok daha acil davalara meşguldür ve evlatlık işlemlerini öncelik tanımaz. İçimi çektim, gözlerimi ovuşturdum. Gözlerimin hemen arkasını çekiç gibi döven bir baş ağrısı hızla yaklaşmaktaydı. Ama diyelim ki Afganistan toparlandı dedi Ömer, kollarını iri göbeğinin üstünde kavuşturarak. O zaman bile izin alamayabilirsin. İşin doğrusu daha ılımlı Müslüman ülkelerin bile evlatlık konusunda çekinceleri var. Çünkü bu ülkelerin çoğundaki İslam hukuku, yani şeriat, evlat edinmeyi kabul etmiyor. Avucumu alnıma bastırdım. Bana vazgeçmememi söylüyorsun. Ben Amerika'da büyüdüm Emir. Amerika bana tek bir şey öğrettiyse o da asla pes etmemektir. Ama bir avukat olarak sana olguları sıralamak benim görevim dedi. Sonunda evlatlık kurumları çocuğun konumunu değerlendirmesi için bir görevli gönderir. Ama aklı başında hiçbir kurumun Afganistan'a birini göndermeyeceği ortada. Bir televizyona bir bize bakan Sohrab'ı süzdüm. Tıpkı babası gibi dizlerini karnına çekmiş, çenesini dizine dayamıştı. Onun üvey amcasıyım. Bunun hiçbir önemi yok mu? Kanıtlayabilirsen var tabii. Özür dilerim. Elinde bir belge ya da seni destekleyecek birileri var mı? Belge yok dedim yorgun bir sesle. Bundan kimsenin haberi yoktu. Sohrab bile benden öğrendi. Bunu bana söyleyen kişi de ortada yok. Ölmüş olabilir. Seçeneklerim ne Ömer? Açık konuşacağım. Pek fazla seçeneğin yok. Hey Tanrım, ne yapabilirim? Ömer derin bir soluk aldı, kalemiyle çenesini hafif hafif vurdu, soluğunu bıraktı. Her şeye karşın dilekçeni verir, şansını deneyebilirsin. Bağımsız evlatlık başvurusu yapabilirsin. Bunun anlamı önümüzdeki 2 yıl boyunca burada, Pakistan'da Sohrab'la birlikte yaşamandır. Ve onun adına Amerika'ya sığınma hakkı elde etmeye çalışırsın. Çok uzun bir süreçtir, ayrıca politik eziyet gördüğünde kanıtlaman gerekir. İnsan haklarına seslenen siyasal sığınma talebi. Kararı başsavcı verir, kolay kolay da vermez, durakladı. Bir seçenek daha var. Belki de en iyi yol. Öne eğildim. Nedir? Onu burada bir yetimhaneye kaydeder, sonra da bir yetim dilekçesi doldurursun. O güvenli bir yerdeyken sen de I-600 formunu doldurup rahat rahat incelenirsin. Onlar da ne? Özür dilerim. I-600 göçmenlik bürosunun gereğidir. İncelenmek ise seçeceğin evlatlık kurum tarafından araştırılmak diye açıkladı Ömer. Yani sizin, karınla senin ruh hastası falan olmadığınızdan emin olmak için. Bunu yapamam dedim Sohrab'a bakarak. Onu yetimhaneye göndermeyeceğime söz verdim. Dediğim gibi senin için en iyi yol bu. Bir süre daha konuştuk. Sonra onu arabasına kadar geçirdim. Eski bir Volkswagen Tosba. İslamabad'da güneş batıyordu. Batıya alev kırmızısı bir hale yayılmıştı. Araba zar zor direksiyona geçmeye başaran Ömer'in ağırlığıyla sağa sola yaslandı. Camı indirdi. Emir, evet, işaret söyleyecektin fırsat olmadı. Bu yaptığın şey var ya, bence çok yüce bir şey. Uzaklaşırken el salladı. Otelin önünde durup arkasından bakarken Süreyya'nın yanında olmasını öyle çok istedim ki. Sohrab televizyonu kapamıştı. Yatağımın kenarına iliştim, onu yanıma çağırdım. Bay Faysal, seni Amerika'ya götürmemin bir yolu olduğunu söylüyor dedim. Öyle mi? Belli belirsiz de olsa günlerde ilk kez gülümsedi. Ne zaman gidebiliriz? Şey, mesele de bu zaten. Biraz zaman alabilir ama mümkünmüş, bize yardım edecek. Elimi ensesine koydum. Dışarıda müminler namaza çağrılıyordu. Ne kadar diye sordu Sohrab. Bilemiyorum, bir süre. Omuzlarını silkti, gülümsedi. Önemli değil, beklerim. Ekşi elma gibi. Ekşi elma mı? Bir keresinde ben küçükken bir ağaca tırmandım. Şu yeşil ekşi elmalardan yedim. Karnım davul gibi şişti, çok acıdı. Annem, elmaların olgunlaşmasını bekleseydin, hastalanmazdın dedi. Şimdi ne zaman bir şeyi çok istesem, annemin elmalar için söylediği şeyi anımsıyorum. Ekşi elma dedim. Maşallah, sen bugüne kadar tanıdığım en zeki çocuksun Sohrabcan. Beni o kırmızı köprüye götürecek misin? Kulakları kızardı. Elbette dedim, kesinlikle. O yokuşlardan da çıkacağız değil mi? Hani arabanın tavanıyla gökyüzünden başka hiçbir şeyin görünmediği. Hepsini tek tek tırmanacağız dedim. Yaşlar gözlerimi yakınca hızlı hızlı kırpıştırdım. İngilizceyi öğrenmek zor mudur? Bence bir yıla kalmaz Farsça kadar iyi konuşursun. Gerçekten mi? Evet. Bir parmağımı çenesinin altına koydum. Yüzünü kendime çevirdim. Bir sorun var Sohrab. Ne? Şey, Bay Faysal seni bir süreliğine, yani kısa bir süre için bir çocuk yuvasına yerleştirmemizin iyi olacağını düşünüyor. Çocuk yuvası mı? Tebessümü siliniverdi. Yetimhaneye mi yani? Çok kısa bir süre için. Hayır dedi, hayır lütfen. Sohrab, çok kısa sürecek, söz veriyorum. Beni onlardan birine sokmayacağına söz vermiştin Emir Ağa. Sesi kırıldı, yaşlar gözlerinde birikti, yüreğime bir diken batıverdi. Bu farklı dedim. Burada İslamabad'da kalacaksın. Kabil'de değil. Ben de seni her gün görmeye geleceğim. Sonra seni çıkartıp Amerika'ya götüreceğim. Lütfen. Hayır lütfen diye hıçkırdı. Oradan korkuyorum. Canımı yakacaklar. Gitmek istemiyorum. Kimse canını yakmayacak. Bir daha asla. Evet, yakacaklar. Yapmayacağım diyorlar ama yalan söylüyorlar. Yalancılar. Lütfen Tanrım. Yanağından yuvarlanan gözyaşını parmağımla aldım. Ekşi elma tamam mı? Tıpkı ekşi elmalar gibi dedim tatlılıkla. Hayır değil. Orası olmaz. Tanrım lütfen Tanrım. Hayır. Titriyordu. Yaşlar sümük birbirine karışmıştı. Şşt, onu kendime çektim. Tir tir titreyen küçük bedenini kucakladım. Şşt, her şey düzelecek. Birlikte eve gideceğiz. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Gözüm sesini boğuklaştırmıştı ama bu sesteki dehşeti yine de duyabiliyordum. Lütfen, bana söz vermiştin. Allah aşkına Emira, söz vermiştin. Nasıl söz verebilmiştim? Onu göğsüme bastırdım, sımsıkı bastırdım, öne arkaya salladım. Göz pınarları kuruyuncaya kadar ağladı. Titremesi kesilinceye, delice yalvarmaları anlaşılmaz mırıltılara dönüşünceye kadar. Bekledim, onu usul usul salladım. Sonunda solukları duruldu, bedeni gevşedi. Uzun zaman önce okuduğum bir şeyi anımsadım. Çocukların dehşetle baş etme yöntemi budur, uyuyakalmak. Onu yatağına taşıdım, yatırdım. Sonra kendi yatağıma uzandım, gözlerimi İslamabad'ın üstündeki mor göğe diktim. Telefonun sesi beni yerimden sıçrattığında gökyüzü tifiri karanlıktı. Gözlerimi ovuşturdum, başucumdaki lambayı yaktım. Saat 10:30 biraz geçiyordu. Neredeyse 3 saattir uyuyordum. Ahizeyi kaldırdım. Alo, Amerika'dan arıyorlar dedi Bay Feyyaz'ın bezgin sesi. Teşekkür ederim. Banyonun ışığı yanıyordu. Sohrap her akşamki gibi yıkanıyordu. Birkaç çıtırtı, sonra Süreyya'nın sesi. Selam. Heyecanlı gibiydi. Selam. Avukatla görüşme nasıl geçti? Ömer Faysal'ın önerisini aktardım. Onu unutabilirsin dedi. Buna gerek kalmayacak. Doğrulup oturdum. Revs'ti. Neden? Ne oldu? Şerif Kaka aradı. İşin sırrı Sohrab'ı ülkeye sokmakta dedi. Bir kere girdi mi onu burada tutmanın bir sürü yolu varmış. Göçmenlik bürosundaki dostlarını aramış. Sohrab'a uluslararası insan hakları başvurusu ile vize alınabileceğini söyledi. Kesin sayılırmış. İnanamıyorum dedim. Ah Tanrı'ya şükürler olsun. Sevgili biricik Şerifcan. Biliyorum. Her neyse. Bizler çocuğun parasal sorumluluğunu üstleneceğiz. Bir çırpıda hallolurmuş. Vizenin bir yıl daha geçerli olacağını söyledi. Evlat edinme başvurusunda bulunmaya bol bol yeter. Bu gerçekten olacak mı Süreyya? Ha? Öyle görünüyor dedi. Sesi mutluydu. Onu sevdiğimi söyledim. O da beni. Telefonu kapadım. Sohrab diye seslendim yatağımdan inerken. Harika haberlerim var. Banyo kapısına vurdum. Sohrab, Süreyya Can aradı. Seni yetimhaneye bırakmak zorunda kalmayacağız. Amerika'ya gidiyoruz Sohrab. Seninle ben. Duydun mu? Amerika'ya gidiyoruz. Kapıyı ittim. Banyoya girdim. Bir an sonra dişlerimin üzerine çökmüş, avaz avaz bağırıyordum. Sıkılı dişlerimin arasından haykırıyor, haykırıyordum. Boğazımın yırtıldığını, göğsümün patladığını hissedinceye kadar haykırdım. Daha sonra can kurtaran geldiğinde benim hala bağırdığımı söylediler. İçeri girmeme izin vermiyorlar. Onu tekerlekli sedyeyle birkaç kapıdan geçirdiklerini gördüm. Peşlerine düştüm. Kapılardan hızla geçiyorum. İyotla peroksidin keskin kokusu yüzüme çarpıyor. Bir tek ameliyat maskeli iki erkekli yeşilli bir kadını görebilecek kadar zamanım oluyor. Hep birlikte bir ameliyat masasının üstünde eğilmişler. Masanın bir yanından sarkan beyaz çarşaf yerdeki pis kareli fayanslara sürtünüyor. Çarşafın altından bir çift küçük kanlı ayak çıkmış, sol baş parmağın tırnağı kırık. Sonra mavili, uzun boylu, iri yapılı bir adam avucunu göğsüme dayıyor. Beni kapıdan dışarıya itiyor, tenime değen altın alyansı soğuk. Ona direniyorum, lanet okuyorum ama buraya giremezsin diyor. Bunu İngilizce söylüyor, sesi kibar ama kararlı, bekleyin diyor. Beni bekleme yerine doğru yönlendirirken iki tarafa da açılabilen çift kanatlı kapıda onun arkasından hışırtıyla kapanıyor. Kapıdaki üçgen biçiminde dar camlardan içeriye bakmaya çalışıyorum. Görebildiğim tek şey iki erkeğin ameliyat takkesinin tepesi. Beni geniş, camsız bir koridorda bırakıyor. Çok kalabalık. İnsanlar duvarın dibinde katlanır, madeni iskemelerde oturuyor. Kimileri de yerdeki ince yıpranmış halının üzerine çökmüş. Yine çığlık atmak istiyorum. Bu paniği en son ne zaman hissettiğimi anımsıyorum. Babayla o mazot tankerinin arkasında, öteki kaçaklarla birlikte karanlığa diri diri gömüldüğümde. Kendimi buradan, bu gerçeklikten kopartmak, bir bulut gibi yükselip uzaklaşmak, dışarıdaki nemli yaz gecesine karışmak ve uzaklarda bir yerde, dağların üstünde ayrışmak, yok olmak istiyorum. Ama buradayım. Bacaklarım birer beton sütun, ciğerlerim havasız, boğazım yanıyor. Öyle uçup gitmek yok. Bu gece bundan başka bir gerçeklik yok. Gözlerimi kapatıyorum. Koridorun kokuları burun deliklerime doluyor. Ter ve amonyak, alkol ve safran. Tavanda pervaneler kendilerini koridor boyunca uzanan iç karartıcı gri floresan lambalara atıyor. Kanatların çıkardığı kağıtsı hışırtıyı duyabiliyorum. Kulağımı konuşmalar, bastırılmış hıçkırıklar, burun çekmeler geliyor. Biri inliyor, bir başkası iç geçiriyor. Asansörün kapısı açılırken bip diye ötüyor. Santral urduca birini çağırıyor.